Ayrım 4. Ninova'nın Yakarışı, Surma Hanım, sayfa 49. İlginçtir, bu garip adetler çok eskidir aslında. Bilgilerimiz dilimizde Sarasuta denilen büyük kitaplarından çok az bırakmışlardır bizlere. İnanıyorum ki bu formüller şimdi Avrupa müzelerinde bulunan eski Babil kil tabletlerinde yazılı büyü formülleriyle tamamen aynıdır. Bu muskaların bu memlekette İsa'dan önce 5000 yılından bu yana sürekli kullanıldığı ve bu sayede de bizlerin eski Asur ya da Kildani soyundan geldiğimiz tüm açıklığıyla ortaya çıkacaktır. Evlilik ve düğün törenleri. Evlenme töreni iki bölümden oluşur. Kilisede nişan ve kutsama. Genç çiftler birbirlerine aşık olduğunda ya da aileler iki genci birbirine uygun gördüğünde damat adayının ailesi önce gelinin evini ziyaret eder ve "Biz şu gün nişan yapmaya geleceğiz." der. Ardından damat ve gelin nişan törenine vaftiz babalarını çağırırlar. Hepsi de gelinin evinde, köyün papazı da orada bulunmak üzere toplanır. İlk önce papaz bu törenin yapılıp yapılmayacağını kesinleştirmek için gelinin evine iki kadınla birlikte damadın nişan yüzüğünü gönderir ve görevlendirilmiş olan bu iki kadın, "Bu yüzük şu kişinin şu oğludur ki size eş olma bu iki kadın teklifini sunmaktadır." Tabii ki eski ve evrensel geleneğin bir parçası olarak Hristiyanlığa inanılan her yerde gelin ve damat bu yüzüğü takar veya vigram. Eğer bu teklifi kabul ediyorsanız bu yüzüğü parmağınıza takınız. İstemiyorsanız bize yüzüğü geri veriniz derler. Gelin adayı konuşmaz ve eğer teklifi kabul ettiyse yüzüğü parmağına takar ve o zaman konuklara kızın istekli olduğu iletilir. Konuklar arasında ne gelin ne de damat bulunamaz. Onların yerine aileleri ya da en yakın akrabaları temsilci olarak yer alır. Sonra papaz, "Ey babamız" ve birkaç küçük dua okuduktan sonra gelinin ve damadın her ikisinin ellerini birleştirerek gelinin temsilcisini "Hiçbir baskı altında kalmadan bu gelini oğluna eş olarak kabul ediyor musun?" diye sorar ve bu kişi "Evet, kendi irademle kabul ediyorum" şeklinde yanıt verir. Daha sonra papaz aynı soruyu gelinin babasına sorar. Nişan duaları bittikten sonra da kilise, yüksek meclisinin yasası gereği çeyiz ve damadın vereceği hediyeler konuşulur. Bu konuşmaların sonucunda kararlaştırılan şeylerin yazıldığı bir kağıt, orada bulunan herkes tarafından imzalanır. Artık sıra birkaç hafta ya da ay sonra yapılacak olan kilisenin kutsama törenine gelmiştir. Kiliseye giderken damadın yanında vaftiz babası ve arkadaşları bulunurken, gelinin yanında vaftiz babasının dışında ona müzik eşliğinde şarkı söyleyerek ve dans ederek eşlik edecek olan Nedime kızlar vardır. Evlenecek çift ve vaftiz babaları dışında herkes dışarıda kalır ve çift kiliseye girdiğinde biri kadın biri erkek olan vaftiz aileleriyle birlikte sunağa yüzleri dönük beklerler. Daha önce de söz edildiği gibi vaftiz ayinlerinde kendilerine verilmiş olan başlıkları giyerler. Papaz her seferinde olduğu gibi ayine "Ey babamızla" başlar. Duaların belirli yerlerinde çift birbirinin elini tutar, gelin ve damat başlarının üzerinde ayrı ayrı kutsama duaları okunarak kutsanırlar. Kitap ikisinin başlarının üzerinde tutularak okunur. Bunun ardından ikisi de aynı kupadan kutsanmış şarap içer. Vaftiz babaları da aynı şeyi yaparlar ve şarabın içine daha önce atılmış olan yüzükleri takarlar. Sonra da yeniden şarkılar ve danslar eşliğinde damadın evine gitmek üzere kiliseden çıkılır ve evin yakınına geldiklerinde pencerelerden ve çatıdan üzerlerine kuru üzüm saçılır. Evli çift sonunda evliliklerini kutsayan papazın hazırladığı Bait Gununa denen düğün odalarına geçerler. Bu düğün şenliklerinin sürdüğü 3 gün boyunca komşuları yiyecekler getirir ve yine bu süre içerisinde evli çift ne isterse yerine getirilir. Düğünden bir ay sonra gelinin annesi gelip onları evine davet eder ve orada 1 ya da 2 hafta kaldıktan sonra gelinle damat kendi evlerine dönerler. Diğer bir adet. Büyük Pehriz'in ikinci pazarı, kızların pazarı ya da eski İngilizce'de anneleri ziyaret adeti diye bilinir. O gün her anne kızını evine davet eder ve ona hediyeler verir. Üçüncü pazar vaftiz babaları anaları günüdür ki, bu günde de her aile kendi vaftiz ailelerini evlerine çağırırlar veya onları kendi evlerinde ziyaret ederler. Ovalardaki gelenek görenekler dağlılardakinden ayrılıklar gösterir. Buralarda Ta gelinlerin ailelerinden zorla kaçırıldığı zamanlara kadar giden çok çeşitli gelenekler vardır. Bu adete göre erkeğin babası yanına aileden bir genci de alarak atıyla kızın babasının evine gider ve eve girmesi olanaksız göründüğü zaman gelin ona verilinceye dek bekler. Yüzük yaşlı bir kadına verilir ve bu kadın gelini bulmak sorumluluğunu istenir. Genç kız isteksiz görünmeli ve saklanmalıdır. Kadın onu buluncaya dek bu nazını sürdürür ve yaşlı kadın onu bulduğunda yüzüğü gösterir. Kıza kabul edip etmediğini sorduğunda genç kız yine isteksizce bir tavır takınarak "Annem, babam ve erkek kardeşlerim bu konuda karar verebilirler. Benim gibi küçük zavallı bir kız ne diyebilir ki?" şeklinde yanıt verir. Sonra kız saklandığı yerden çıkarılarak ata bindirilir. Durumdan hoşnutluğunu göstermek için damadın babasının dans etmesi gerekir. Bunların ardından kız kendi baba evinden uzaklaştırılır. Tüm genç erkekler tüfeklerini ateşler ve kendileri için bırakılmış olan tavuk ve benzeri şeyleri, gelin ile birlikte kaçırdıkları şeyleri köylerine götürürler. Genç kızın yeni evinin bulunduğu köye döndüklerinde damat evin çatısında bekler haldedir ve kız geçerken üzerine bolluğun bereketin simgesi olarak nar taneleri atar. Daha sonra kızın eve girmesine izin verilir ve dini ayin başlar. Evde sembolik bir haçın yüzlüğü bulunduğu kupadan ikisi birlikte içki içerler ve ardından her ikisine de haç giydirilir. Ölülerin gömülmesi. Bir kişi öldüğünde önce papaz ve ardından da vaftiz ailesi çağrılır ve sonra üzüntülerini belirtmek, yardımcı olmak amacıyla komşular ölü evini ziyaret ederler. Ölü kefene sarılmadan önce usullere uygun bir şekilde yıkanmalıdır. Ölen bir diyakon ya da papazsa onu papazlar yıkar. Ölünün vücudu kefenlendikten sonra bir tabuta konur ve bu tabut dört kişi tarafından papazlar ve diyakonların söyleyecekleri ilahilerin eşliğinde kiliseye kadar taşınır. İlahilerden biri, üyelerimizden birinin aramızdan ayrılışıyla diye başlarken bir diğeri, "Ey havarilerin lordu, efendisi, onlar senin yüce merhametine güvenerek öldüler ve yine senin merhametin ve şefkatinle günahlarından arınacaklar." Bir başkası, en sonuna gelerek ölene yeniden can verecek olan yüce kurtarıcımız Kutsal İsa diye başlar. Mezar hazırlandıktan sonra onun başında ayin ve cenaze töreni yapılır. Sonra herkes ölü evine gidip orada bir şeyler yedikten, üzüntülerini tekrar belirttikten sonra evlerine döner. İkinci gün ölü için yeniden bir tören yapılır ve ölünün akrabaları kilisenin kapısında fakirlere yiyecek dağıtırlar. 3 gün boyunca komşular yas evine üzüntülerini bildirmeye sürekli olarak gelirler. Üçüncü günde papaz sabah saat 4'te kurbana yapmadan önce yanında ölüye çok yakın bir kadın olmak üzere mezarlığa gider ve ölen kişinin mezarını tütsüler. Bu tıpkı kadınların İsa'nın mezarını ziyaret etmesine benzer. Herkes ölünün sevdiklerinin mezarları üzerine de ateş yakar. Bu Paskalya gecesi ibadetinin bir parçası olarak yerine getirilen anlamlı bir adettir. Yasta olan kişiye "Tanrı size ve ölünüze huzur versin ve ölünüzün yüzü Tanrı'nın nuru ile aydınlansın" diye teselli verilirken, mezarlar üzerine ışıklar yakılması ile amaçlanan ölünün ruhunu aydınlatmak böylece ona huzur vermektir. Taksuma gibi bazı yörelerde mezarlara yiyecek de konur ve bunun yapıldığı köylerde yiyecekleri ve lambaları koyabilmesi için mezarların kenarına küçük hücreler yapılır. Bu adet son yıllarda kaybolmaya yüz tutmuştur. Bu adet büyük perhizden bir önceki perşembe günü yerine getirilir ki bu büyük gün tüm ruhların günüdür. 7. Rahiplerin 9 derecesi ve 7 kutsal ayin. Ruhbanlar arasındaki sınıflandırmayı batılıların yaptığı gibi 3 değil de 9 derece halinde incelemekteyiz. Daha doğrusu evrensel olarak tanınmış ve benimsenmiş 3 kademenin her birini tekrar 3 alt gruba ayırarak iç rütbeler oluşturduk ve başka yerlerde tanımlanmamış biçimde göz ardı edilen dereceleri de düzenlemiş olduk bu yolla. Psikoposluk rütbesindeki 3 alt derece şöyle sıralanıyor. Patrik, Katolikos, Metropolit Başpiskopos, Piskopos Abuna. Kilisemize ait antik dokümanlarda söz edildiğine göre, kilisemizin ilk piskoposu Katolikos ya da Patrik unvanının en az İsa'dan sonra 424 yılından beri kullanmaktadır. Bizim patriğimiz bu unvanı öteden beri kullanmıştır ama başka hiçbir kilisede bu unvan sürekli ve düzenli olarak kullanılmamıştır. Bu unvanın kullanılışı, kiliseyi bölen öğreti çatışmalarından herhangi birinin ortaya çıkmasından önceki bir zamana kadar varır. Yukarıda saydığımız üç rütbeyi taşıyan kilise görevlilerinin hiçbiri et yemez ve evlenemez. Bunların dışında kalanlar ise kiliseye kabulden önce ya da sonra bu konularda karar verme özgürlüğüne sahiptirler. Bir zamanlar piskoposların da evlenebileceklerini söyleyen dini yasalar vardı ancak 6. yüzyılda patriklerimiz arasında da uygulanmasına karşın tarihimizde büyük yerleri olan azizlerin yaşamlarının da etkisiyle bu gelenek 1000 yılı aşkın bir zaman önce geçerliliğini yitirdi. Kilisemizin fıkıh kitabı İsa'dan sonra 1300'lü yıllarda Nusaybin, Piskoposu tarafından eski kilise meclislerinin yasalarından derlenmiş Markabdison'un Abdisho Sunhadus'udur. Bu kitapta o zamanlarda piskoposun keşişlerin arasından seçilmesinin bir gelenek olduğundan söz edilirken Markabdiso piskoposların evlenmesi konusunda bir şey bilmediğini söylüyor. Son zamanlara kadar bizde piskoposların atanması veraset yolu ile yapılırdı. Bu katılım babadan oğula geçiş şeklinde değil de, ki bu olanaksızdı, amcadan erkek yeğene devredilmek suretiyle olurdu. Gerekçe, bir piskopos ardılının veliaht ya da bizim dilimizdeki karşılığıyla Natar Kuresya, kiliseye kabulü ve kutsanması öncesinde halk tarafından da onaylanmak zorundaydı. Bu sistem oldukça geç bir dönemde, Batılıların da bildiği üzere Orta Çağ'da Batı kiliselerinin çoğu bölümlerinde bile tuhaf adetlerin ortaya çıktığı bir dönemde uygulanmaya konmuştur. Bizim kilise yasalarımıza aykırıdır fakat her şeye rağmen bu sistem aşiretlerimiz arasında özellikle de gelenek ve görenekleri eski ahitten kaynaklanan bir halk içinde doğal olarak gelişimi göstermiştir. Kalıtsal olarak geçen dini liderlik uygulaması tamamen Doğu tarzına uygundur. Örneğin Araplar arasında değilse de Kürtler arasında önemli bir yeri olan şeyhlik, düzenli olarak ve bir adet niteliğinde aile geleneği konumunu korumaktadır. Kürtler arasında yaşayan Asurlar bilinçli olarak onları kopya etmezler. Fakat buna karşın dikkat edilmesi gereken bir nokta var ki, o da iki ulusun birlikte yaşamaktan kaynaklı aynı entelektüel havayı soluduklarıdır. W.A. Wigram. Erkek kardeşim, Urmiye ve Hindistan'daki Trihur'da piskopos ailelerinden olmayan iki piskoposu atayarak bu sisteme aykırı hareket etmiştir. Bu veraset yoluyla atama şekli biraz tuhaf görünebilir. Hatta gerçekten de tuhaf bir uygulama. Ancak kilisemizin başka bölümlerindeki atamalarından daha da aykırı bir yöntem değil bu. Değiştirilmesinin zorluğu ve patrikte buna ilişkin bozukluklar düşündüğünde o kadar da kötü bir uygulama değil. Şöyle eklemek gerekir ki bu adet tek yöntemdir bizde. Papazlar sınıfına gelince, korpiskopos, arkedikon, papaz ya da kuasa, eski Yunan papazı diye bir derecelendirme ile karşılaşırız. Diakonlarda, diakon ya da samasa, Yunan diakonluğunun tam karşılığı, ikinci diakon ya da vaizci, okuyucu diye bir sıralama görürüz. Diakon, batıda kilisede papaza yardımcı olarak görevlendirilen memur ile hemen hemen aynı işi yapar. Bu memuriyet, ruhbanlık rütbesinin sürekli ve düzenli bir alt sınıfıdır. Diakon olmak, papazlığa yükselmek için yeterli bir basamak değildir. Diakonluğa atanan kişi hep bu görevde kalır ve görevinin gerektirdiği işlerle uğraşır. Bir papaz, kurbana ayini yaparken, ayinin diakonun işlevinin gerekli olduğu bölümleri olduğunda kendisine yardımcı olması için yanına bir diakon ya da bu kapasitede bir papaz almalıdır. Bir papaz, tek başına tüm ayini baştan sona yürütemez. Bu gereklilik, kurbana dışındaki diğer dini ayinler için de geçerlidir. İkinci diakon ya da yardımcı diakon ve vaizin diğer iki rütbesi artık hemen hemen hiç kullanılmıyor. Fakat daha yararlı olacağı düşüncesiyle bu iki derecelendirme kilisenin başka alanlarında yapılıyor. Kilisenin diğer geleneklerinde olduğu gibi bunda da Yunan ya da Batı tarzının kopya edilmesi söz konusu değil. Ancak kuşkusuz onlar da biz de ortak kaynağımız olan havariler ve ilk 200 yıldaki geleneklerden örnek alarak hareket ediyoruz. Bizler bir ağaç gövdesinin iki ayrı dalıyız. Bu gerçek, Orta Çağ kilise yaşamının tanık olduğu tuhaf bir olaya dayanmaktadır. Doğuda büyük Moğol hanlarının hüküm sürdükleri ve Bağdat'taki Abbasi hanedanının son halifelerinin yerini ve yetkisini ele geçirdikleri zamanlarda şu tuhaf olay meydana gelmiştir. Zamanın hanı Argon, Han, Mısır Sultanı ile bir savaşa girmiştir ve Batı'nın Hristiyan krallarının Haçlı seferleri aynı düşmana karşı savaştığını öğrenince onlarla bir müttefiklik oluşturma hevesine kapılmıştır. Bu nedenle Batılı krallarla görüşüp kendi adına bir müttefiklik kurması için Batı'ya o zamanki kilisemizin Katolikosu Yab Alaha'yı Süryanice'de Theodor göndermiştir. Gönderilen Patrik'in Pekin'de doğmuş bir Çinli oluşu ve onun doğduğu topraklara atılan misyon tohumlarının bugün hala Singan Fu'da dikili duran anıtla yeşeriyor olması öyküsünün daha da ilginç bir şekle bürünmesine yol açıyor doğal olarak. Bu görevi aldıktan sonra Patrik tek başına gidemezdi ve bu nedenle önce kilisedeki oda arkadaşının ve yine bir Çinli olan Savma adındaki Arkedikon'u gönderdi. Şavma yola koyuldu ve Roma'ya ulaştı. Roma'da o sırada kilisede papa bulunmadığı için kardinaller tarafından karşılandı. Kardinaller dünyanın dışından gelen bu Çinli yabancıyı görünce oldukça şaşırdılar. Bu Çinli onlara hiç duymadıkları bir kilisenin arkedikonu ve yine hiç duymadıkları bir patriğin vekili olduğunu söylüyordu. Kardinaller ona halkının nasıl inanç sahibi olduğunu ve papanın onlara bunun için elçiler gönderip göndermediğini sordular. Şama onlara yanıt olarak, "Papa biz doğululara hiç temsilci göndermedi," dedi. Kutsal havariler, Thomas, Aday ve Mari'nin bize geçmişimizden haberler verdiğini ve bize inancı onların aşıladığını, bu sayede de inançlı insanlar olduğumuzu da ekledi. Kardinaller o zaman inancımızı hala nasıl ayakta tutabildiğimizi sordular. Şama onlara bugün de kullandığımız biçimiyle iman ikrarında bulundu ve bunun üzerine kardinaller bunu ortodoks bir tarz olarak yorumladılar. Ardından hepsi birlikte kominyon ayini yaptılar. Sonra Şama elçilik konumu gereği İngiltere Kralı 1. Edward'ı ziyaret etti. Kral onu büyük bir incelikle karşıladı. Şavma bu incelik karşısında bu ihtiyarlığında yeniden haçı ve bir kez daha kutsal diyara Filistin gidiyor olmaktan daha güzel bir şey düşünemediğini söyledi. Burada Arkedikon kurban ayine de katıldı ve Kral Asay Rabbani'yi onun ellerinden aldı ki bu olay en azından bir kez Adday ve Mari Kominyonu'nun Westminster'daki büyük kilisede yapılmış olması açısından çok önemliydi. Şama elçi olarak çok önemli şeyler yaptı denilemez. Ancak en azından Batı'ya doğuda bağımsız ve antik kilisenin varlığını kabul ettirmesi açısından yine de güzel bir sonuç elde ettiği söylenebilir. Kilisenin 7 ayini, Razze. Kilisemizde yapılan 7 razze ya da dini ayinler, kurbana bizim dilimizde Asay Rabbani ayininin karşılığı. Vaftiz ayini, papaz atama ve kutsama ayini, günahların affı ayini, haç, kutsal yağ ile yağlama, malka. Bunlardan ilk 6'sı Batı Kilisesince de biliniyor, ancak bazıları İsa tarafından oluşturulan dini ayinler kapsamına alınıyor. Gerçekten de yazarlarımızın çoğu dini ayinlerimizi bu şekilde sıralamaz ama hepsi de mistik bir rakam olan 7'de karar kılmışlardır. Kurbana Kominyon ya da Asay Rabbani ayini için kullanılan genel bir gelenektir. Biz 7 ayin içinde kurbanayı ayrı bir yere koyarız. Kurbana adak anlamına gelir ve sözcük İncil'lerde geçen kurban sözcüğü ile aynı kökten türetilmiştir. Tanrı'ya sunulan şey. Bu sunu kökeninde 3 inancı içerir. Tanrı'ya yaklaşmak, ona bir adakta bulunma ve Tanrı'nın bu adağı kabul etmesi, kilise ayinleri kitabımız ayininin tümünü ilk meyvelerimizin, ürünlerimizin Tanrı'ya en uygun sunuluşu olarak nitelerler. Din adamlarımızdan bazıları bu nitelemeyi kullanmaz ve bunun yerine Asay Rabbani törenini dini ayin olarak kabul etmeyi yeğlerler. Bu ayini batıda da kabul gördüğü biçimiyle hemen hemen insanın oluşturduğu dini ayinler olarak zikrederler. Daha önce Razze'den söz etmiştik. Şimdi ise yalnızca kutsal yağlama ayininin vaftiz törenini izleyen yağlama sırasında yapıldığını söylemek istiyorum. Bu ayin aynı zamanda batıda kiliseye kabul törenine karşılık gelir. Bir kilise yapıldığında bina yağlanır ve kilisenin yedi tarafına zeytinyağı ile haç işareti yapılır. Bizde artık hastayı yağlama geleneği yok. Buna karşın bu geleneğin terk edilmesi de uzun zaman öncesine kadar geçmekle birlikte bugün Ermeni komşularımız hala bu geleneği yaşatıyor. Dördüncü ayrımın sonu sayfa 60.